Ayrım 4 ama 121. gece olunca demiş ki, bir de senden bir ricam olacak deyince ben de ne gibi dedim. Gidip ziyarette bulunmak ve üzerine örten taşa birkaç kederli söz yazmak üzere beni zavallı Azize'nin mezarına götürmeni istiyorum dedi. Ona Allah nasip ederse yarın gideriz diye yanıt verdim. Sonra geceyi birlikte geçirmek üzere onunla yattım. Ama geçirdiğimiz saatler boyunca boyna bana Azize hakkında sorular sordu. Ve bana, ah niçin bana onun amca kızının olduğunu söylemedin deyip durdu. Ben de kendimce ona, sırası gelmişken, ölüm ihanetten daha tatlı ve yeğdir sözlerinin anlamını bana açıklar mısın diye sordum. Ama o bu konuda bana bir şey söylemek istemedi. Sabahın ilk saatinde yataktan kalktı ve içi dinarla dolu büyük bir kese aldı. Ve bana, haydi, kalk ve beni onun mezarına götür. Çünkü orada bir türbe yaptırmak istiyorum dedi. Kendisine işittim ve itaat ettim yanıtını verdim. Ve dışarı çıkarak onun önünde yol aldım. O da fakirlere yol boyunca sadakalar dağıtarak beni izledi. Ve her sadaka verişinde, bu sadaka Azize'nin ruhunun dinlenmesi içindir diyordu. Böylece Azize'nin mezarına ulaştık. O zaman mezara bir göz attı ve bol bol gözyaşı döktü. Sonra ipek bir torbadan çelik bir makas ve altın bir çekiç çıkardı. Ve parlatılmış mermer üzerine güzel bir yazıyla şu zarif dizeleri kazıdı. Bir gün yolumda giderken ağaçların gölgesinde yer almış bir mezar önümde durdu. Yedi lale boyun bükmüş ağlaşıyordu. Kim yatmış olabilir bu mezarda diye sordum. Yerin altından gelen bir ses bana, ey yolcu, alnını saygıyla ey. Burada sessizliğin barışı içinde bir sevgili yatmaktadır diye yanıt verdi. Bunu duyunca, ey aşk uğrunda ölen, sessizce burada uyuyan kadın. Tanrı dertlerini unuttursun ve seni cennetin en yüce doruğuna koysun diye haykırdım. Bahtsız aşıklar, sizler ölmüş yatarken bile yüzüstü bırakılmışsınız. Çünkü mezarınızın tozunu almaya kimseler gelmez. Ben şuracıkta güller ve aşk çiçekleri dikmek istiyorum. Ve de daha güzel çiçekler açsın diye onları gözyaşlarımla sulayacağım. Sonra ayağa kalktı ve Azize'nin mezarına bir veda bakışı fırlattı. Ve benimle birlikte sarayının yolunu tuttu. Ansızın çok duygusallaşarak ve boyuna tekrarlayarak bana beni asla bırakma dedi. Ben de kendisine çabucak işitip itaat ettiğimi söyledim. Ve düzenli biçimde her gece onu ziyaret etmeyi sürdürdüm. Beni her zaman büyük bir ferahlık ve sıcaklıkla karşıladı ve bana zevk vermek için hiçbir şeyi esirgemedi. Böylece onunla yiyip içmekten, sarmaşıp çiftleşmekten ve her gün birbirinden güzel giysiler ve birbirinden ince gömlekler giymekten geri durmadım. Öyle ki sonunda epeyce şişmanladım ve keyiflenmenin son sınırına ulaştım. Artık hiçbir derdim ve kaygım kalmamıştı. Zavallı amca kızımın hayalini bile hatırlamayacak kadar her şeyi unuttum. Ve bu zevkli yaşantı bir yıl kadar sürdü. Yeni yılın başlangıcında bir gün hamama gitmiş ve gösterişli bir urba giymiş bulunuyordum. Hamamdan çıkınca bir bardak şerbet içmiş, içine koku sinmiş giysilerimden taşan ince kokuları içime çekerek ve kendimi her zamankinden de ferah, yöremdeki her şeyi de bembeyaz görerek ve de yaşam sevincini sonuna kadar duyumsayarak sanki şarap içmiş birisi gibi kendi ağırlığımdan kurtulmuşçasına yürümekteydim. Bu durumdayken ruhumu dostumun göğsünde yatarak daha da ferahlatmak arzusu duydum. Onun evine doğru yönelmiş, Flauta çıkmazı denen bir sokaktan geçmekteyken, yaşlı bir kadının yolunu aydınlatmak için elinde bir fener ve yeline soktuğu bir mektup olduğu halde bana doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Bunun üzerine durdum. O da beni selamlamaktan sonra bana, anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 122. gece olunca söze başlamış. O da beni selamladıktan sonra bana, yavrum okuma bilir misin dedi. Ona, evet alacığım diye yanıt verdim. O da, öyleyse senden rica ediyorum şu mektubu al, açıp içindekini bana oku deyip mektubu bana uzattı. Aldım. Açıp içindekileri okudum. Mektupta yazının sağlığının yerinde olduğu, dostça duygular sunup kız kardeşi ile ana babasına selam yolladığı yazılıydı. Mektubun içeriğini öğrenince yaşlı kadın ellerini gökyüzüne kaldırdı ve ona iyi haberler duyurduğumdan dolayı bana hayır dualarında bulundu. Ve bana gelip yüreğimi ferahlattığın için Allah da senin tüm dertlerini yok etsin dedi. Sonra yeniden mektubu aldı ve yolunu sürdürdü. O sırada şiddetli bir çiş yapma ihtiyacı duydum ve bir duvar dibine çömelerek ihtiyacımı giderdim. Sonra iyice silkinip giysimi toparladım ve oradan ayrılmak isterken yaşlı kadının dönüp geldiğini gördüm. Elimi tuttu ve alıp dudaklarına götürdü ve de bana, "Beni bağışla efendim ama senden bana bir iyilik yapmanı dileyeceğim. Bunu bana sağlayarak yaptığın iyilikleri tamamlayacak ve Tanrı tarafından ödüllendirileceksin. Senden buraya çok yakın olan evimizin kapısına kadar gelmeni ve kapının ardından bu mektubu bu kez de evimdeki hanımlara okumanı rica ediyorum. Çok iyi biliyorum ki bu hanımlar bu mektubun içeriğini kendilerine özetlememle yetinmeyeceklerdir. Çünkü bu mektubu yazan 10 yıl önce ticaret amacıyla aramızdan ayrılıp, o günden beri kendisinden haber alamadığımız ve ölmüş olduğunu sanarak uğrunda ağlayıp durduğumuz benim bir başka kızım, onların da öz kardeşidir. Bunu benden esirgememeni rica ediyorum. İçeri girmek zahmetinde bile katlanmayacaksın. Bu mektubu onlara dışarıdan da okuyabilirsin. Zaten dua ve barış üzerine olası peygamberin soydaşlarını rahatlatanlar hakkındaki kim ki bu dünyanın dertlerinden bir derde uğramış Müslüman kardeşini kurtarırsa Allah öbür dünyada onun günahlarından 72'sini siler sözlerini de bilirsin dedi. Bunu duyunca onun isteğini çabucak yerine getirmek üzere ona yolu aydınlatmak ve kılavuzluk etmek üzere önümden yürü dedim. Yaşlı kadın da önüme geçti ve birkaç adım sonunda bir konağın kapısına ulaştık. Bu kapı anıtsal büyüklükteydi ve kızıl bakırdan olup işlemeli bronzla kaplanmıştı. Kapının önünde durdum. Yaşlı kadın içeriye Farsça seslendi ve hemen nasıl geldiğini anlayamadan ivedi bir hareketle çıplak ayaklarıyla yıkanmış mermerlere basarak ve ıslatmak korkusuyla şalvarının uçlarını elleriyle dizinin üzerine kadar kaldırmış olan güleç yüzlü, kırvak ve tombul bir kız önümdeki yarı açık kapıda belirdi. Beyaz kollarını da omuzlarına kadar kuytusunda koltuk altları görünür şekilde sıvamıştı. Ben artık onun alçıdan sütunlar gibi baldırlarına mı yoksa billur gibi kollarına mı hayran olayım bilemiyordum. İnce topukları değerli taşlarla zenginleştirilmiş altın halhallarla çevriliydi ve narin bilekleri ışık saçan bir çift ağır bilezikle donanmıştı. Kulaklarında hayran olunacak güzellikte inci küpeler, boynunda değer biçilmez mücevherlerden 3 katlı bir gerdanlık, saçların üzerinde serpiştirilerek elmaslar işlenmiş ince kumaştan bir başörtüsü vardı. Her halinden, özellikle farkına vardığım gömleğinin gevşek uçkurlu şalvarından çıkan uçlarına bakarak, bize kapıyı açmadan önce oldukça hoş bir çaba içinde bulunmuş olabileceğini düşündüm. Her ne olursa olsun, güzelliği ve harika kalçaları beni alabildiğini düşündürdü. Ve kendime karşı şairin şu sözlerini hatırladım. Ey genç bakire, ey duygularımın neşesi, senin gizli hazinelerini keşfetmek için giysini kalçalarının belirdiği yere kadar aç. Sonra bana zevkin verimli bardağını sun. Genç kız beni görünce çok şaşırdı ve iri gözlerinin saf bakışıyla ve tüm yaşamımda işitmediğim kadar tatlı bir sesle, "Anneciğim, bize mektubu okuyacak olan genç bu mu?" diye sordu. Yaşlı kadın da yanıt olarak "Evet" dedi. Genç kız annesinden almış bulunduğu mektubu bana uzattı. Ama mektubu almak üzere ona doğru uzandığım sırada ansızın kapıdan 2 ayak boyu bir mesafede bulunurken sırtıma yaşlı kadından gelen bir kafa darbesiyle aniden öne doğru tökezleyerek evin içine girmiş oldum. Beni izleyerek yaşlı kadın da şimşek gibi ardımdan eve girdi ve şiddetle sokak kapısını kapattı. Birdenbire kendimi bana ne yapacaklarını düşünmeye vakit bulamadan bu iki kadın arasında hapsedilmiş buldum. Ama bu konuda fikir sahibi olmakta gecikmedim. Gerçekten. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 123. gece olunca demiş ki, gerçekten kendimi evin içinde bulunca genç kız büyük bir beceriyle ayağıma çelme takarak beni yere düşürdü ve boylu boyunca üzerime atılıp beni kollarıyla boğarcasına sıktı. Kuşkusuz ölüyorum sandım ama öyle olmadı. Birkaç değişik hareketten sonra genç kız üzerimden yarı yarıya kalktı, karnıma oturdu ve elleriyle öyle şiddetle ve öyle uzun zaman ve de görülmedik şekilde bedenimi ovuşturdu ki aklımı kullanamaz oldum ve bir budala gibi gözlerimi kapattım. Bunun üzerine genç kız ayağa kalktı. Benim de ayağa kalkmama yardım etti. Elimden tutarak annesi de peşimizde olduğu halde beni 7 kadar koridordan geçirdikten sonra kendi odasına götürdü. Müthiş becerikli parmaklarının üzerinde yaptığı etkinin sonucu olarak sarhoşa dönmüşçesine ben de onu itirazsız izliyordum. Odaya gelince durdu ve beni oturtarak gözlerini aç dedi. Gözlerimi açtım ve kendimi 4 büyük ark lambasıyla aydınlatılmış büyük bir salonda buldum. Bu salon öyle büyüktü ki içinde cirit oynayan atlılara alan oluşturabilirdi. Ve baştan başa mermer döşeliydi. Duvarlar da canlı renkleri son derece ince ve uyum sağlayan desenler oluşturmuş kaplamalarla süslenmişti. Hoş şekilli ve kabartma süslemeli kadifelerle kaplı mobilyalar ve aynı kumaştan divanlar ve yastıklarla döşenmişti. Ve bu salonun dibinde som altından üzeri ince ve diğer taşlarla işlemeli büyük bir yatak görülüyordu. Ve bu yatak senin gibi emirlere, şahlara layıktı. Bunun üzerine genç kız kendi adımla çağırarak beni şaşırttı. Ey Aziz, neyi yeğlersin sen? Ölümü mü, yaşamı mı? Diye sordu. Ona yaşamı diye yanıt verdim. O da, madem ki öyledir, benimle evlenmelisin diye yanıt verdi. Fakat ben, hayır, vallahi, çünkü senin gibi utanmaz bir kızla evleneceğime ölümü yeğlerim diye haykırdım. Bana ey Aziz, bana inan, gel benimle evlen ve düzenbez delilenin kızından yakanı kurtar dedi. Ben de, bu düzenbaz delilenin kızı da kim diye sordum. Bu adı taşıyan hiç kimse tanımıyorum. Bunun üzerine gülerek bana, nasıl olur Aziz, düzenbaz delilenin kızını tanımıyor musun sen? Ama 1 yıl 4 aydır sevgilin o senin. Zavallı, sakın kendini, hem de çok sakın bu tanrı kahredesi alçağın hainliklerinden. Gerçekten yeryüzünde 12 kadar kokuşmuş bir varlık yoktur. Kendi elleriyle pek çok kişiyi kurban etmiştir. Sayısız aşığından ne kadar çok öldürmüştür. Doğrusu seni tanıdığından bu yana epeyce zaman geçtiği halde hala sağ kalmana şaşıyorum dedi. Genç kızın bu sözlerini duyunca son kertede şaştım kaldım ve ona ey hanımım, onu nasıl tanıdığını ve benim bile bilmediğim ayrıntıları nasıl öğrendiğini bana açıklar mısın dedim. Bana bahtın kendi tertiplerini ve neden olduğu felaketleri nasıl biliyorsa ben de onu o denli bilirim. Ama bunları sana açıklamadan önce senin ağzından onunla geçen serüvenini öğrenmek isterdim. Çünkü bir kez daha onun ellerinden sıyrılıp canını kurtarmış olmana çok şaşırdığımı söylemeliyim dedi. Bunun üzerine genç kıza bahçedeki sevgilim ve amcamın kızı zavallı Azizem ile geçen serüvenimi anlattım. Ve o Azize adına çektiği acılardan dolayı çok esef etti ve sıcak gözyaşları döktü. Ve karşı durulmaz bir umutsuzluk işareti olarak ellerini birbirine çarptı ve bana Allah seni iyilikleriyle korumuş ey Aziz. Şimdi açıkça görüyorum ki sen ancak zavallı Azize'nin araya girmesiyle düzenbaz delilenin kızının ellerinden kurtulabilmişsin. Ama şimdi onu yitirdiğine göre ihanet tuzaklarından kendini koru. Ama bu konuda sana daha fazla açılmama izin verilmemiştir. Bu sır bizi birbirimize bağlıyor dedi. Ben de evet doğru, bütün bunları Azize yaptı dedim. O da aa gerçekten bugün artık Azize gibi hayran olunacak kadınlar yok dedi. Ona bir de şu var, Ölmeden önce sevgilime senin şu delilinin kızı dediğine ölüm ihanetten tatlı ve yeğdir dememi tavsiye etmişti dedim. Benden bu sözleri duyar duymaz haykırarak ey aziz işte bu sözlerin etkisidir ki seni yok olmaktan kurtardı. Ölü ya da canlı azize seni korumayı sürdürüyor. Ama ölüleri bir yana bırakalım. Onlar Allah'ın rahmetine kavuşmuşlardır. Biz bugünü düşünelim. Bil ki ey aziz uzun zamandır seni kendime bağlama arzusu beni gece gündüz baştan ayağı sardı. Ve ancak bugün seni elime geçirebildim. Ve görüyorsun ki başarı sağladım dedi. Kendisine evet Allah için diye yanıt verdim. O da sözünü sürdürerek ama sen gençsin. Ey aziz ve annem gibi yaşlı bir kadının yapabileceği her türden düzenbazlıklardan hiç haberin yok dedi. Ben de hayır vallahi dedim. O öyleyse kendini bahtına terk et ki hükmünü yürütsün. Kendini eşini bağlaman yeter. Çünkü bir kez daha söylüyorum. Ben Tanrı ve dua ve barış üzerine olası peygamber önünde senin nikah sözleşmeli karın olmaktan başka bir şey istemiyorum. O zaman bütün dilekler yerine gelecek ve bundan fazlası da olacaktır. Zenginlikler giysilerin için güzel kumaşlar, lekesiz ve hafif sarıklar, senden yana hiçbir harcama olmaksızın her şey. Ve asla keseni çözmene izin vermeyeceğim. Çünkü benim evimde ekmek her zaman tazedir ve bardak doludur. Buna karşılık ey aziz, senden sadece tek bir şey isteyeceğim dedi. Ben de, nedir o diye sorunca, bana tam da bir horozun yaptığını yapmanı dedi. Şaşırarak ona, horoz da ne yapıyor ki diye sordum. Bu sözleri duyunca genç kız çınlayan bir kahkaha kopardı. Öylesine şiddetliydi ki sırt üstü düştü ve ellerini birbirine vurarak neşeyle çırpındı. Sonra da bana, ne dedin sen horozun mesleğini bilmiyor musun dedi. Yok vallahi bu mesleği bilmiyorum. Nedir? Dedim. O da horozun mesleği ey aziz yiyip içmek ve çiftleşmektir dedi. Onun böyle konuşmasına çok şaşırdım. Ve yok vallahi bunun bir meslek olduğunu hiç bilmiyordum dedim. O da bu dünyanın en güzel mesleğidir ey aziz. Ayağa kalk. Ha gayret kuşağını sar böbreklerini güçlendir. Sonra da zebbini sert. Kuru ve dayanıklı kıl diyerek yanıt verdi. Sonra annesine dönüp anneciğim çabuk buraya gel diye haykırdı. Annesinin her biri elinde bir meşale tutan dört resmi şahit ile hemen koşup geldiğini gördüm. Adet olan selamlaşmalardan sonra bunlar ilerleyip çepeçevre oturdular. Bunun üzerine genç kız göreneğe göre çabucak örtüsünü yüzüne indirip izarına, İzar kadınların üstüne giydiği çarşaf. Büründü ve şahitler çabucak sözleşmeyi kaleme aldılar. Kız cömertçe, benim muaccel ve müeccel mehirler, şimdiki ve gelecekteki evlilik tazminatları için 10.000 dinara ödediğimi yazdırdı. Ve bu miktar parayı aldığına dair vicdanı ve tanrısı önünde ikrarda bulundu. Ve geldikleri şekilde selam verip giden şahitlere geleneklere göre belirli ücretlerini ödedi. Annesi de ortadan kayboldu. O zaman dört kemeri camla donanmış büyük salonda ikimiz yalnız kaldık. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. 1. İzar, kadınların üstüne giydiği çarşaf. 2. Şimdiki ve gelecekteki evlilik tazminatları. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 43.